Ayrım 12, sayfa 135. O gece sık sık uyandım. Rüyamda Edward'ı iğrenerek buruşturduğu yüzünü görmüştüm. Tartıştığımızı, onu yaptığım şeyin doğruluğuna ikna etmeye çalıştığımı, onunsa bana sırt çevirdiğini görmüştüm. Başka bir rüyamda da bir masanın etrafına oturmuş tartışırken sandalyesini geri çektiğini ve ona baktığımda vücudunun alt kısmının olmadığını görmüştüm. Bacakları ve gövdesinin yarısı yoktu. İşte şimdi memnun musunuz diyordu. Ağlayarak uyandığımda kapkara, dipsiz gözleriyle Edith bana bakıyordu. Elini uzatıp sevgiyle ıslak yanağımı okşadı. Uzanıp onu kendime çektim ve şafak sökerken birbirimize sarılmış halde sessizce uzandık. Gün boyunca bir rüyada gibiydim. Ellen pazara gittiğinde ben de çocukların kahvaltısını hazırladım ve yine morali bozuk görünen Aurelie'nin Edith'i okula götürmesini izledim. Saat 10'da kapıları açtım ve gelenlere hizmet ettim. Yaşlı Rone, bir Alman askeri aracının barakaların yanındaki bir çukura düşüp yukarı çekilememesine gülüyordu. Bu aksilik bardakileri bir süre eğlendirmişti. Ben de belli belirsiz gülümsedim ve zorlandıkları için içten içe mutlu oldum. Her şeyi bir baloncuğun içinden izliyor gibiydim. Öğle vakti Aurelien ve Edith bir parça ekmek ve peynir yemek için dönmüş, mutfakta otururken belediye başkanından bir haber geldi. Yolun 1,5 kilometre aşağısındaki yeni konaklama yerine battaniye ve birkaç çatal bıçak istiyordu. Listeyi inceleyen müşteriler arasından homurdanmalar başlamıştı ve evlerine gittiklerinde onlar da benzer bir liste bulacaklarını biliyorlardı. Saat 3'te Alman ilk yardım konvoyunun geçişini izledik. Arka arkaya geçen araçlar ve atlar yolu sarsıyordu. Sonrasında bar bir süre sessizliğe gömüldü. Saat 4'te belediye başkanının karısı gelip nazik mektupları ve düşünceler için herkese teşekkür etti. Ona bir fincan kahve içmesini teklif ettim ama kabul etmedi. Af dilercesine pek iyi bir refakatçi olmadığını söyledi. Ayakta duramıyordu ve ancak kocasının yardımıyla meydana geçebilmişti. Saat 4.30'da bütün müşteriler bardan ayrıldı. Yarım saat daha açık olmamıza rağmen hava karardıktan sonra bara kimsenin gelmeyeceğini biliyordum. Yemek salonunun penceresine gidip içerisi görünmesin diye perdeleri indirdim. Ellen mutfakta Edith'e hecelemeyi öğretiyor, arada bir de durup Mimi ve Jan'a şarkı söylüyordu. Edith küçük Jan'ı çok seviyordu ve Ellen de kızın ona ne kadar yardımcı olduğunu, onunla sürekli oynadığını söyleyip duruyordu. Ellen küçük kızı eve getirmemi bir kez olsun sorgulamamıştı. Her birimize daha az yiyecek düşse de küçük bir çocuğu geri çevirmek aklına bile gelmemişti. Üst kata çıktığımızda kirişten günlüğümü çıkardım. Bir şeyler yazmak istiyordum ama yazacak bir şey olmadığını fark ettim. Zihnimde kendimi suçlayıp duruyordum. Günlüğü tekrar yerine koydum ve bir daha kocama söyleyecek bir şey bulabilecek miyim diye düşünmeye başladım. Almanlar o gece komutan olmadan geldiler ve onlara yemeklerini verdik. Moralsizlerdi. Her zamanki gibi bunun kendi aleyhlerinde bir haber aldıkları anlamına geldiğini düşünmüştüm. Ellen çalışırken bana bakıp duruyordu. Ne yapmaya karar verdiğimi anlamaya çalıştığını görebiliyordum. Yemekleri servis ettim, şarap doldurdum, bulaşıkları yıkadım ve yemeğimize övgüler yağdıran adamların teşekkürlerini nazikçe başımı sallayarak kabul ettim. Hepsi gittikten sonra yine merdivenlerde uyuyakalan Edith'i üst kata çıkarıp odama götürdüm. Küçük kızı yatağa yatırıp üzerine örttüm. Bir süre onu izleyip yüzüne düşen saçını geriye ittim. Kıpırdandı. Uykusunda bile mutsuz görünüyordu. Uyanmayacağından emin olana kadar onu izledim. Sonra ağır ve kararlı hareketlerle saçımı tarayıp topladım. Mum ışığında kendime bakarken gözüme bir şey ilişti. Dönüp kapıya iliştirilmiş notu aldım. Ellen'in el yazısıyla yazılmış nota baktım. Bir kez yaşandı mı geri dönüşü yoktur. Sonra ayağına büyük gelen ayakkabılarıyla o ölü mahkumu, öğleden sonra pejmürde halde yoldan geçen savaş esirlerini düşündüm. O anda çözüm çok basit göründü. Başka şansım yoktu. Notu odadaki gizli bölmeye koyup merdivenlerden indim. En alt basamağa geldiğimde duvara asılı portreyi gördüm ve onu asılı olduğu yerden alıp görünmesin diye iyice şalıma sardım. Üzerime iki şal daha sarıp karanlığa adım attım. Kapıyı arkamdan çektiğimde ablamın fısıltısını işittim. Sophie. Sokağa çıkma yasağı yüzünden aylarca evde kapalı kaldıktan sonra karanlıkta yürümek çok tuhaf gelmişti. Küçük kasabanın buzlu sokakları bomboştu. Kimse pencerelerden bakmıyor, perdeler kımıldamıyordu. Olur da biri dışarı bakarsa, arka sokaklara doğru aceleyle giden kişinin ben olduğumu anlamasın diye şalımı kafama sarmıştım ve aceleyle karanlıkta ilerliyordum. Keskin bir soğuk vardı ama ben hissetmiyordum. Almanların bir yıl kadar önce yerleştiği kasabanın dışındaki Furya çiftliğine giden 15 dakikalık yolu yürürken düşünme yeteneğimi kaybetmiştim. Yürüyen bir nesneydim yalnızca. Nereye gittiğimi düşünürsem bacaklarımın kımıldamayacağından, bir ayağımın diğerinin önüne geçmeyeceğinden korkuyordum. Düşünürsem ablamın uyarısını, gecenin karanlığında komutanı ziyarete gittiğimi duyan diğer kasabalıların acımasız seslerini duyacaktım. Bunu yaparsam kendi korkumun farkına varabilirdim. Onun yerine kocamın adını tekrarlayıp durdum. Edward'ı kurtaracağım, bunu yapabilirim. Resmi kolumun altımda sımtıkı tuttum. Kasabanın dışına çıkmıştım. Pis sokakların engebeli ve tek düze bir görünüm kazandığı sol tarafa döndüm. Yollar sürekli gelip geçen askeri araçlar yüzünden iyice çukurlaşmıştı. Geçen yıl bu yollarda nereye gittiğine bakmayan bir Alman askeri aracı hızla sürdüğü için babamın yaşlı atının ayağı kırılmıştı. Aurelien haberi duyduğunda çok ağlamıştı. İşgal masum canlılara işte böyle zarar veriyordu. Ancak bugünlerde kimse atlar için ağlamıyordu. Edward'ı eve getireceğim. Ay bir bulutun arkasına gizlenirken ben de çiftlik yoluna yöneldim. Ayaklarım defalarca buzlu su dolu çukurlara girip çıktığı için ayakkabılarımla çoraplarım ıslanmış, üşüyen parmaklarım düşürmekten korktuğum resmi sımsıkı kavramıştı. Uzaktaki evden yansıyan ışıklardan başka bir şey görmediğim için o tarafa yürümeye devam ettim. Yol kenarında tavşana benzeyen belli belirsiz şekiller önümden geçiyordu. Tilki görünümlü bir şey de yolun karşısına geçerken durup cüretkarca ve korkusuzca bana baktı. Biraz sonra dehşete düşmüş bir tavşanın ciyaklamasını duydum ve yüreğim ağzıma geldi. Çiftlik şimdi dışarıya yansıyan parlak ışıklarıyla tam önümde duruyordu. Bir aracın gürültüsünü duyunca kalp atışlarım hızlandı. Çitlere doğru geri geri gidip tozu dumana katarak geçen askeri aracın farlarına maruz kalmamaya çalıştım. Arkasından bakınca kanvas kumaşların altında yan yana oturmuş kadınların yüzlerini gördüm. Araç geçtikten sonra çitten uzaklaştım ve şalım ince bir dala takıldı. Almanların kasaba dışından kadın getirdiğine dair söylentiler vardı. O zamana kadar bunun sadece söylentiden ibaret olduğunu sanmıştım. Tekrar Lilian'ı düşündüm ve içimden onun için dua ettim. Çiftliğin girişindeydim. Birkaç yüz metre ötemde duran aracı gördüm. Kadın silüetleri karanlıkta sessizce sol taraftaki bir kapıya yürüyordu. Bu yoldan sanki daha önce defalarca geçmişlerdi. Erkek sesleri ve uzaktan gelen şarkı sözleri de duyuyordum. ''Halt! Dur!'' Asker tam önümde durdu. Yerimden sıçradım, tüfeğini kaldırıp bana daha yakından baktı ve sonra diğer kadınları işaret etti. ''Hayır, hayır, ben komutanı görmeye geldim.'' Öfkeli görünen asker tekrar kadınları işaret etti. ''Nein!'' dedim yüksek sesle. ''Her komandan, onunla randevum var.'' ''Her komandan?'' Askerin yüzünü göremiyordum ama beni incelediğinin farkındaydım. Sonra yalnızca kapısını görebildiğim bir yere gitti. Kapıyı çaldı ve kısık sesli konuşmalar geldi kulağıma. Kalbim küt küt atıp, korkudan tüylerim diken diken olmuş bir halde bekledim. Döndüğünde, ''Weinheimbad, adın ne?'' diye sordu. ''Adım Madame Lefer,'' diye mırıldandım. Şalımı işaret edince kafamdan indirip yüzümü gösterdim. Avlunun diğer tarafındaki bir kapıyı gösterdi. ''Dies etu, obergeschosse, gürünetü auf der rachten Seite.'' ''Ne?'' diye sordum. ''Anlamıyorum.'' Asker yine sabırsızlanmıştı. Da. Beni dirseğimden kavrayıp sertçe öne doğru itti. Askerin komutanın ziyaretçisine bu şekilde davranabilmesine şaşırmıştım. Sonra kafama dank etti. Evli olduğumu belirtmemin bir anlamı yoktu. Karanlıkta yalnızca Almanlara gelen kadınlardan biriydim. Yanaklarımın aldığı rengi görmediğine sevinmiştim. Kolumu askerin elinden kurtarıp sağ taraftaki küçük binaya doğru sert adımlarla yürüdüm. Yalnızca bir odanın kapısından ışık süzüldüğü için hangisinin onun odası olduğunu anlamak zor olmadı. Kapının önünde biraz tereddüt ettikten sonra kapıyı çaldım ve kısık sesle ''Komutan!'' diye fısıldadım. Ayak seslerinin ardından kapı açıldı ve bir adım geriledim. Üniformasını çıkarmış, çizgili yakasız bir tişört giyip pantolon askısı takmıştı. Onu bölmüşüm gibi görünüyordu. Bir elinde kitap vardı. Beni selamlarcasına hafifçe gülümseyip yüzüme baktı ve içeri girmem için bir adım geri attı. Burası kirişli, geniş bir odaydı ve yerler çoğunu komşularımın evlerinden tanıdığım halılarla kaplıydı. Küçük bir masayla sandalye, iki gaz lambasının ışığında pirinç kenarları parlayan bir asker sandığı, üniformanın asıldığı bir palto askısı ve alev alev yanan ateşin yanında geniş, rahat bir koltuk vardı. Köşede de iki kalın yorganla bir yatak duruyordu. Yatağa göz attım ve hemen bakışlarımı kaçırdım. Dur. Komutan arkamdan durmuş şalımı çıkartıyordu. Şunu alayım. Şalımı alıp askıya asmasına izin verirken resme kenetlenmiştim. Felç geçirmiş gibi hissetsem de sefil halimden utanmıştım. Soğuk havada kıyafetlerimizi pek sık yıkayamıyorduk. Yünün kuruması haftalar sürebiliyordu. Ya da dışarıda kas katı kesilip donabiliyordu. Dışarısı çok soğuk dedi. Kıyafetlerinden de anlaşılıyor. Evet, konuştuğumda sesin bana ait değilmiş gibi çıkmıştı. Çetin bir kış geçiriyoruz. Önümüzdeki birkaç ay daha da soğuk geçecek bence. Bir şey içmek ister misin? Küçük bir masaya geçip sürahiden iki kadeh şarap doldurdu. Konuşmadan kadehlerden birini aldım. Hala titriyordum. Komutan, elindekini bırakabilirsin dedi. Onu hala elimde tuttuğumu unutmuşum. Duruşumu bozmadan yere bıraktım. Lütfen dedi. Lütfen otur. Gergin olduğum için ona hakaret ediyormuşum gibi kızdı. Bir elimi resim çerçevesine yaslayıp tahta sandalyelerden birine oturdum. Oturmak beni rahatlatmıştı. Neden bilmiyorum. Bu gece yemek yemek için otele gelmedim. Evinizdeki varlığımız yüzünden çoktan vatan haini damgası yediğine dair sözlerini düşündüm. Şarabımdan bir yudum aldım. Başını daha fazla dert açmak istemiyorum Sophie. Yerinizi işgal etmekle sebep olduğumuzdan daha fazla sıkıntı çekmeni istemiyorum. Ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Bir yudum daha içtim. Benden bir yanıt bekliyormuş gibi gözlerini üzerimden ayırmıyordu. Avluda birileri şarkı söylüyordu. Kızların o adamlarla birlikte olup olmadıklarını, kim olduklarını, hangi köylerden geldiklerini merak etmeye başladım. Günün birinde onlar da yaptıklarının cezasını sokaklarda sürüklenerek mi ödeyeceklerdi? Lillian Bethune'un başına gelenlerden haberleri var mıydı? Aç mısın? Küçük bir tepsinin içindeki peynirle ekmeği işaret etti. Başımı iki yana salladım. Gün boyunca iştahsızdım. Senin yemeklerin gibi olmaz tabii. İki gün önce aklıma geçen ay pişirdiğin o ördek geldi. Portakallı olan. Belki bugünlerde yine pişirirsin. Konuşmayı sürdürüyordu. Ama malzemelerimiz azalıyor. Stolen denen Noel pastasının hayalini kuruyorum kaç gündür. Fransa'da da yapıyor musunuz? Başımı iki yana salladım. Ateşin yanına oturduk. Isındıkça vücudumun her parçası köpürüp şeffaflaşıyormuş gibi bir heyecan duyuyordum. Sanki komutan tenimden bunu görebiliyormuş gibi bir hisse kapılmıştım. Her şeyi biliyordu. Her şeyi anlıyordu. Uzaktan gelen sesleri dinlerken arada bir oradaki varlığım beni tedirgin ediyordu. Almanların barınağında bir komutanla yalnızdım. Hem de yataklı bir odada. Söylediklerimi düşündün mü? Diye sordum. Bir süre bana baktı. Biraz sohbet etmemize de mi izin vermeyeceksin? Yutkundum. Affedersiniz ama bunu öğrenmeliyim. Komutan şarabını yudumladı. Ben başka şeyler düşündüm. Yani nefesim göğsümde sıkışmıştı. Uzanıp bardağımı yere bıraktım ve resmi açtım. Onu en iyi açıdan görebilmesi için ateşin yanındaki sandalyeye koydum. Bunu istiyor musunuz? Kocamın özgürlüğüne karşılık bu resmi kabul ediyor musunuz? Odadaki her şey donup kalmıştı sanki. Komutan resme bakmadı. Gözlerini kırpıştırmadan, ne düşündüğünü belli etmeden bana baktı. Bu resmin benim için ne anlama geldiğini size bir anlatabilsem, o en karanlık günlerde nasıl hayata tutunmamı sağladığını anlasanız, böyle bir şeyi kolayca teklif edemeyeceğimi bilirdiniz. Ama ben resmi size vermekte sakınca görmüyorum komutan. Friedrich, bana Friedrich de. Friedrich, kocamın ne iş yaptığını uzun zaman önce öğrendiniz. Güzellikten anlıyorsunuz. Bir sanatçının kendini işine nasıl adadığını ve bunun neden bu kadar değerli bir şey olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla bu resmi kaybetmek kalbimi kırsa da onu size memnuniyetle veriyorum. Komutan hala bana bakıyordu. Bakışlarımı kaçırmadım. Her şey bu ana bağlıydı. Sol kulağından boynuna doğru hafif, gümüşü bir renk almış eski yara izini gördüm. Parlak mavi gözleri, biri irislerini iyice vurgulamak için etrafını boyamış gibi karanlık görünüyordu. Bunun resimle ilgisi yok Sophie. İşte başlamıştı. Burada kaderim belli olacaktı. Gözlerimi hafifçe kapatıp duyacaklarımı idrak etmeye hazırlandım. Komutan sanat hakkında konuşmaya başladı ve gençliğinde tanıdığı bir sanat öğretmeninden bahsetti. Onu aldığı klasik eğitimin ötesini görmeye teşvik eden bir öğretmendi bu. Sonra babasına yeni resim tekniğini nasıl açıklamaya çalıştığını, yaşlı adamın anlayışsızlığı karşısında nasıl bir hayal kırıklığına uğradığını anlattı. Komutan, "Resmime baktığında bana bitmemiş gibi göründüğünü söyledi," dedi üzülerek. Gelenekselin dışına çıkmanın başlı başına bir başkaldırı olduğunu savunuyordu. Sanırım karım da onun gibi düşünüyor. Onu güçlükle duyuyordum. Bardağımı kaldırdım ve büyük bir yudum daha aldım. Sonra "Biraz daha içebilir miyim?" diye sordum. Onu da içtim ve tekrar doldurmasını istedim. Daha önce hiç bu kadar alkol almamıştım. Kaba görünmek umurumda değildi. Komutan monoton bir sesle konuşmaya devam etti. Bana bir şey sormuyor, sanki yalnızca dinlememi istiyordu. O üniformanın ve siperli şapkanın arkasındaki kişiyi görmemi diliyordu. Ama ben onu çok zor duyuyordum. Bu karar bana ait olmadığı için o anda dünyanın sona ermesini istiyordum. Farklı bir ortamda tanışsak, arkadaş olur muyduk sence? Ben olabileceğimizi düşünmeyi tercih ediyorum. Orada, o odada bir Alman'ın gözünün üzerimde olduğunu unutmak istiyordum. Hissiz, bilinçsiz bir nesne olmak istiyordum. Belki de. Benimle dans eder misin Sophie? Buna hakkı varmış gibi ismimi sürekli tekrarlayıp durması. Bardağımı bırakıp ayağa kalktım. Kollarım işe yaramaz halde iki yanımdan sarkarken o da gramofona gidip vals müziği çalmaya başladı. Yanıma geldi ve bir an duraksadıktan sonra kollarını uzattı. Müzik başladığında dans etmeye başladık. Ellerim onun elinde, yumuşak tişörtüne hafifçe dokunan parmaklarımla yavaş yavaş dönmeye başladık. Bomboş zihnimle dans ediyordum. Başını benimkine yasladığını bile neredeyse hissetmemiştim. Sabun ve tütün kokusunu aldım. Eteğime sürünen pantolonunun hışırtısını duydum. Her an kırılabilirmişim gibi beni kendine çekmeden dikkatlice tutuyordu. Gözlerimi kapatıp kendimi sis bulutunun içine sokmaya, müziğe vermeye, başka bir yerlere gitmeye zorladım. Birkaç defa Eduard'la dans ettiğimi düşünmeye çalıştım ama zihnim buna el vermedi. Bu adamın her şeyi farklıydı. Dokunuşu, duruşu, teninin kokusu. "Bazen," diye başladı yumuşak bir ses tonuyla, "dünyada pek az güzellik kaldığını sanırız. Çok az neşe varmış gibi görürüz. Küçük kasabanda acımasız bir yaşam sürdüğünü sanıyorsun. Ama dışarıda gördüklerimizi bir bilsen, kimse kazanmıyor aslında. Böyle bir savaştan kimse kazançlı çıkmaz." Kendi kendine konuşuyordu sanki. Parmaklarım omzumdaydı. Nefes alıp verdikçe tişörtünün altındaki kasların hareketini hissedebiliyordum. "Ben iyi bir adamım Sophie," diye mırıldandı. "Bunu bilmen benim için çok önemli. Birbirimizi anlamamız gerekiyor." Sonra müzik sustu. İsteksizce beni bırakıp gramofonun iğnesini düzeltmeye gitti. Müziğin tekrar başlamasını bekledi ve sonra dans etmek yerine bir süre portremi inceledi. Ümitlenmiştim. Belki de kararını değiştirirdi. Ama biraz tereddüt ettikten sonra uzanıp saç tokalarımdan birini çekti. Ben hiç kımıldamadan dururken diğer tokaları da teker teker çıkarıp masaya koydu. Ve saçlarım yüzüme düştü. Neredeyse hiç içmemişti ama bana bakarken yüzünde melankolik bir ifade vardı. Gözleri soru sorarcasına gözlerimi inceliyordu. Bense gözlerimi kırpıştırmıyordum bile. Porselen bebekler gibi bakıyordum. Ama bakışlarımı kaçırmadım. Saçımı tamamen dağıttıktan sonra elini uzatıp parmaklarını saçlarımın arasında gezdirdi. Avını ürkütmekten korkan bir avcı gibiydi ve kımıldamaktan korkuyordu. Sonra yüzümü avuçlarının arasına alıp beni öptü. Bir an içimi bir panik kapladı. Ona karşılık veremiyordum. Ama dudaklarımı onun için aralayıp gözlerimi kapattım. Yaşadığım şok vücudumu kendime yabancılaştırmıştı. Belimi daha sıkı sardığını, beni yatağa yönelttiğini hissettim. Bu arada kısık bir ses bunun karşılıklı bir alışveriş olduğunu bana anımsattı. Kocamın özgürlüğünü satın alıyordum. Tek yapmam gereken nefes almaktı. Gözlerimi açmadan yumuşak yatağa uzandım. Ellerini ayaklarımda hissettim. Ayakkabılarımı çıkartıyordu. Daha sonra elini bacaklarıma götürüp eteğimin altına kaydırdı. Elleri yukarı doğru kayarken gözlerini üzerimde hissediyordum. Edouard. Beni öptü. Dudaklarımı, göğüslerimi, çıplak karnımı öperken yüksek sesle nefes alıp veriyor, kendi hayallerinin içinde kayboluyordu. Dizlerimi, çoraplı bacaklarımı öpüp bana bu kadar yakın olması inanılmaz bir mutlulukmuş gibi dudaklarını tenime yapıştırıyordu. Sophie diye mırıldandı. Ah Sophie. Ve ellerini bacaklarımın arasına kaydırdığında en tehlikeli yanım harekete geçti. Yanı başımızda yanan ateşle hiçbir ilgisi olmayan bir sıcaklıktı bu. Bir yanım kendini kalbimden ayırıp bir dokunuşa, bir vücudun ağırlığını hissetmeye duyduğum açlığı doyurmaya yöneltti. Dudakları tenimde gezerken hafifçe kıpırdandım ve nasıl olduysa dudaklarımın arasından bir inilti yükseldi. Ama Friedrich bu sese verdiği tepki ve nefesinin hızlanması iniltiyi anında bastırdı. Eteğimi yukarı kaldırmış, bluzumu açmıştı ve dudaklarını göğsümde hissettiğimde mitsel bir varlık gibi taş kesildiğimi fark ettim. Bir Alman'ın dudakları, bir Alman'ın elleri. Şimdi üzerime çıkmış ağırlığını beni yatağa çevirmişti. Ellerinin iç çamaşırıma yöneldiğini, derinlerimi keşfetmek için sabırsızlandığını hissediyordum. Dizimi bir kenara itip çaresizce göğsüme yığıldı. Bacaklarımın arasındaki sertliği hissediyordum. Bir şey yırtıldı. Sonra hafifçe soluklanıp içime girdi. Gözlerimi sımsıkı kapatmış, çenemi karşı koyarcasına kenetlemiştim. İçeri, içeri, içeri. Boğuk nefesini kulaklarımda duyuyor, tenime akan terinin ışıltısını, bacaklarımın arasındaki kemerinin tokasını görüyordum. Onun vücuduyla birlikte kendi vücudumda hareket ediyordu. Aman Tanrım, ben ne yaptım böyle? Yorgana avuçlamıştım ve zihnim allak bullak olmuştu. Bir yanım o yumuşak ve yoğun sıcaklığa öfke duyuyordu. Başkasından çalınmış bir şeydi bu. Her şeyi çaldıkları gibi insanların bedenlerini de çalıp işgal etmişlerdi. Ben de işgal edilmiştim. Gözden kaybolmuştum. Paris'teki Süfle Caddesi'ndeydim. Güneş parlıyordu ve yürüdükçe etrafımdaki güzel kıyafetli kadınları, benek benek olmuş ağaç gölgelerinde kasılarak ilerleyen güvercinleri görüyordum. Kocamın koluna girmiştim. Ona bir şey söylemek istiyordum ama onun yerine ağlamaya başlamıştım. Her şey öylece donup buharlaştı. Sonra bir anda durduğunu fark ettim. Yavaşlayıp durmuştu. Her şey durmuştu. Çimde değildi artık. Yumuşamış af dilercesine kasıklarımın arasına büzüşmüştü. Gözlerimi açtım ve